Ayrım 17.
47. Elçi özel, mesaj evrensel. Dursun'un savına göre Hazreti Muhammed'in misyonu Arap kavmiyle Tanrı arasında elçilik yapmaktadır. Peygamber ne iletecekse bu topluma kendi diliyle iletmekle yükümlü. Kur'an'ın bütünü içinde Muhammed'in kavminden yani toplumundan Tanrı vahiylerini bu topluma iletmek zorunda olduğundan söz edilir. Muhammed'in toplumu Arap toplumudur. Arapların da tümü değil, yalnızca bir kesimi. Mekke ve çevresi halkıdır, diyor. Dursun ve aynı cümleler içinde, Muhammed'in tüm insanların peygamberi, Kur'an'ın da tüm insanlara yönelik olduğunun anlatıldığı yerler de var. Kur'an'daki nice çelişkilerden biridir bu, diyor. 3 sayfa 99-101. Kur'an'da çelişki yok ama kendisi konuya vakıf olmadığı için çelişki var sanıyor. Evet, Kur'an'a göre her peygamber içinde yetiştiği topluma gönderilir ve mesaj o milletin diliyle kendisine vahyedilir. Hazreti Muhammed de Arap toplumuna gönderilmiş ve kendisine Arapça mesaj verilmiştir. Kendisinin ilk muhatapları Arap olduğu için mesaj Arapçadır. Fakat bu peygamberin ilk muhatapları açısından böyledir ama mesajının içeriği evrenseldir. O mesajı anlayan herkes içeriğini uygular. Bu yalnız Hazreti Muhammed'e özgü bir şey de değildir. Her peygamberin mesajı da dil bakımından özel, içerik bakımından evrenseldir. İlahi mesajı anlayıp da hayatına geçiren, uygulayan her insan felah bulur. Filozofların görüşleri, kuralları evrensel olur da peygamberlerin mesajı evrensel olmaz mı? Ama peygamber mesajını ilk önce içinde yetiştiği topluma anlayacakları dille iletmekle yükümlüdür. Sonra bu mesaj yayılır, nitekim yayılmıştırdı. Bu konuda daha geniş bilgi almak isteyen Kur'an-ı Kerim'in Evrensel Mesajı adlı eserimizi okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin bütün nasa yahut alemlere gönderilmiş olduğunu belirten anlatımlar, peygamberin Araplara gönderildiğini belirten ayetlere aykırı değildir. Çünkü Araplar çok çeşitli kabilelerden oluşmaktadır. Her biri kendisini ötekinden bağımsız görürdü. Aralarında da kavgalar sürüp giderdi. İşte nas, bütün nas, insanlar, sözüyle tüm Arap kabileleri, Kur'an hitabını anlayan tüm insanlar kastedilmiştir. Dediğimiz gibi peygamberin görevi kendisini anlayan topluma Tanrı mesajını iletmektir. Bundan dolayı peygamber kendi zamanında toplumunun dışına tebliğ götürmemiştir. Fakat bu demek değildir ki getirdiği mesaj sadece Araplara yöneliktir. Hayır, o mesaj anlamıyla ulaştığı her insanın mesajıdır. Onu okuyup da anlayan her insan gereğini yapınca başarıya, mutluluğa ulaşır. 48. 15 asır dayanan anayasa. 1500 yıl önceyi düşünün. Hiçbir yazılı hukuk sistemine sahip bulunmayan, geleneksel kabile türlerine göre yaşayan bir toplum içinde bir insan çıkıyor. Öğrenim görmemiş, hatta okuma yazma da bilmeyen bu insan, 15 asırdan beri çeşitli imparatorluklar yönetmiş olan yasalar, kurallar, prensipler koyuyor. Üzerine kütüphaneler dolusu açıklamalar yazılmış ve vecizeler, hikmetler söylüyor. Eğitimsiz bir insanın bunları kendi kendine yapabilmesi mümkün mü? Bugün en zeki yaratılışlı ama eğitim görmemiş bir köylü bunu yapabilir mi? Var mı dünyada bunun bir örneği? Sözlerini Tevrat'tan aldı, Arap geleneklerinden derledi diyorlar. Evet, Tevrat'tan aldığı kıssalar ve kurallar vardır. Zaten Kur'an getirdiği hükümlerin öncekilerin kitaplarında da bulunduğunu, Âlâ 18 Şuara 196, kendisinin önceki kitabı doğrulayıcı olarak indiğini söylüyor. Şunu da unutmayalım ki Hazreti Muhammed zamanında Tevrat henüz Arapçaya çevrilmemişti. M. 10. asra kadar da çevrilmemiştir. Hazreti Muhammed de İbranice bilmezdi. Okuma yazma bilmeyen, öğretim görmeyen, dil bilmeyen Hazreti Muhammed nasıl oldu da Tevrat'ın kıssalarını ve temel prensiplerini son derece belli bir uslupla ve kuşku uyandıracak ifadelerden de soyutlayarak Arapçaya aktardı? Vahiy olgusu devreye girmeden bu mümkün mü? Önemli olan bir sistemin şu veya bu toplumda dağınık biçimde var olması değildir. Önemli olan çeşitli kesimlerde dağınık biçimde bulunan yasaları kompoze ederek ondan yepyeni ve dinamik bir hukuk sistemi yaratabilmektir. Hukuk bilmez, tarih bilmez, ümmi bir toplum içinde yetişmiş ümmi bir insanın kendi kendine asırlarca imparatorlukları yönetecek olan bir hukuk sistemi düzenlemesi mümkün mü? Bırakın eskiyi, şimdilerde hukuk eğitimi görmüş, hatta prof olmuş kaç kişi asırlara dayanacak bir anayasa yapabilir? 70 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 4 defa anayasa değiştirilmiştir. Üçüne biz tanık olduk. 1960, 1971, 1982 anayasaları. Görüyorsunuz ki en modern hukuk ustalarının yaptıkları anayasalar 10 yıldan fazla dayanamıyor. Peki ama ümmi bir insanın yaptığı anayasa nasıl 15 asır dayandı? Evet, hala Kur'an İslam aleminde kimi yerde kısmen, kimi yerde tamamen anayasa olarak uygulanmaktadır. Böyle bir anayasayı sizin deyiminizle Hazreti Muhammed'in yapmış olması mucize değil de nedir? Elbette mucize olan bu yapıt onun eseri değildir. Onun eseri olması da mümkün değildir. Bu yapıt meleğin vahidir. O kendisi hakkında kuşku uyandırmaya çalışan kıyamete dek gelecek tüm iptalcilere şöyle diyor. Ey Muhammed! Bundan önce sen bir kitap okumuyordun. Elinde de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı o zaman iptalciler kuşkulanırlardı. Hayır, o kendine bilgi verilenlerin göğüslerinde bulunan açık açık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Ankebut 48-49. 49. Yine kadın erkek meselesi. Dursun, Hazreti Muhammed'in kadın, eşek ve kara köpeğin önüne bir işaret koymadan namaza durmuş olanın önünden geçince onun namazını bozacağını söylediğini anımsatarak İslam'da kadının aşağılandığını belirtiyor. 3. kitap sayfa 126. Dursun bir yandan hadislere yalan karıştığını söylüyor, bir yandan da mutlaka doğruluğunu kabul ettiği bu tür rivayetleri Hazreti Muhammed'in ve İslam'ın aleyhinde kullanıyor. Bu hadisin Buhari'de bulunması doğruluğuna yetmez. Bir kere hayvanlar arasında ayrım yapması, kara köpeği şeytan yapması Kur'an'a terstir. Çünkü Kur'an yaratıkların renklerinin değişik olmasını Allah'ın bir mucizesi göstermektedir. Rum 22. Bu ayete bakınız. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar da sizin gibi birer ümmet toplum olmasınlar. Biz kitapta her şeyi tespit etmişizdir. Sonra Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. En'am 38. Görüldüğü üzere Kur'an istisnasız bütün hayvanları ve kuşları aynen insanlar gibi sosyal kuralları olan birer toplum saymaktadır. Ayrıca onların da Rabbin huzuruna toplanacağını ifade etmektedir ki bundan yalnız insanların değil hayvanların da ölümden sonraki hayatta var olacakları, Allah'ın huzuruna varacakları anlaşılmaktadır. Kur'an istisnasız bütün hayvanları sosyolojik kurallara tabi birer ümmet kabul ederken Kur'an'ın tebliğcisi nasıl olur da kara köpeği falan veya filan hayvanı şeytan kabul eder? Bunlar düşüncelerini destek bulmak çabasında olan insanların sözlerini Hazreti Muhammed'e dayandırma ihtiyacından kaynaklanmış aktarımlardır. Zaten Hazreti Ayşe'nin bu sözü söyleyeni, "Siz bu kadınları köpek ve eşekle bir mi tutuyorsunuz?" şeklinde itiraz etmesi de bunu açıkça göstermiyor mu? Hazreti Ayşe gerçekten peygamberin söylemiş olduğu bir söze itiraz eder miydi? Bağlığın koca anlamında kullanılması kadını aşağılamaz. Dursun çarpıtmalarına devamla diyor ki, Kur'an'da kocaya 6 kez bağl denir. Bakınız Bakara 228, Nisa 128, Nur 31. Bir başka yerde de bir puta Tanrı'ya bağl dendiği görülür. Bakınız Saffat 125. Bağl, söz konusu dinlerin kaynağının biçimlendiği dönemlerin Fenikelilerinde en büyük tanrıdır ve efendi anlamındadır. Tıpkı Rab gibi, tıpkı Yunanlıların Adenisi gibi. Çünkü ikisi de bağdan kopya. Bilgi için bakınız Profesör Doktor Philip Hitti, Tarihu Suriye ve Lübnan ve Filistin sayfa 125-126. Efendi anlamlı bir put, bir tanrı olan Bağl adı Kur'an ayetlerinde neden kocaya da verilmiştir? Bu kocaya ve karısına nasıl bakıldığını da ortaya koymakta. Koca Kur'an'da karısının efendisidir. Aynı zamanda da bir tür tanrı durumundadır karısı için. Bağl denmesi bundandır. Koca efendi olunca karısı da ne denli özgür, hurre sayılırsa sayılsın, dişi köle cariye sayılır. Dişi köle gibi. Alınıp satılması yoktur ama kocaya verilen yetki, karı için uygun görülen konum, kadının alınıp satılmasına yakın bir durum sergiler. Sonuçta kadın bir tür mal sayılır. Böyle olduğu içindir ki Kur'an'da Sad suresinin 23 ve 24. ayetlerinde kadına dişi koyun anlamına gelen nace denmiştir. Bakınız tefsirler, örneğin tabiri Camiul Beyan 23 Taksim 92-97. Din bu 3-162. Bağ kelimesi aslında bir putun adıysa da dilde kullana kullana zamanla anlam değiştirmiş, sahip manasında kullanılmıştır. Bunu koca anlamında ilk defa kullanan Kur'an değildir. Kur'an'dan önceki zamanlarda artık bu kelime koca anlamında kullanılıyordu. Kur'an da kullanmıştır. Kaldı ki bu kelime koca için kullanıldığı gibi kadın için de kullanılır. İşte As-Sıha fil Lugati vel Ulum adlı lügatın açıklaması. Bağıl koca, çoğulu buğuledir. Kadına da zevç ve zevce dendiği gibi bağ ve bale de denir. Bağıl aynı zamanda damarlarıyla su içtiği için sulanmaya ihtiyaç göstermeyen hurma demektir. Bilal, erkeğin ailesiyle eğlenmesi, sevişmesidir. Keza kadının kocasıyla sevişmesine de mübale denir. Dehşete düşen erkek hakkında dili geçmiş zaman kipiyle bale denilir. Dehşete düşmüş kadına da bale denir. As-Sıha, sayfa 76, Beyrut 1975. Görülüyor ki koca için bal adının kullanılması, kadının onun malı, kölesi anlamını taşımaz. Çünkü aynı isim kadın için de kullanılır. Bu durumda bu kişinin ne kadar art niyetle hareket ettiğini kanıtlamaktadır. Kadın erkeğin kölesi değildir. Eğer köle olsaydı erkek üzerinde hakkı olmazdı. Oysa Kur'an kadın ve erkeği karşılıklı olarak birbirleri üzerinde hak sahibi göstermektedir. Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Bakara 228. Dursun kendi icadı olan bu hayali bali konusunda savunu şöyle sürdürüyor. Hadislerdeki açıklamaya da uygundur bu. Muhammed'in anlatımına göre koca râi yani çoban, onun karısıysa râiyeden yani sürüdendir. Sözünü ettiği hadiste hem erkeğin hem de kadının ailelerine sahip çıkmaları, çocuklarına iyi bakmaları, onları iyi yetiştirmeleri öğütlenmektedir. Hadisin aslı şöyledir. Hepiniz çobansınız. Her biriniz sürüsünden sorumludur. İmam devlet başkanı çobandır. Sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır, sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde çobandır, sürüsünden sorumludur. Hadisin aktarıcısı Abdullah İbn Ömer demiş ki, sanıyorum peygamber, adam babasının malının çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Her biriniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz dedi. Muhari Cuma 11, Cenayiz 32, İstikraz 20, Müslim İmaret 20, Ebu Davud İmaret 1, Tirmizi Cihat 27. Görüldüğü üzere hadiste erkek için râi, çoban tabiri kullanıldığı gibi kadın için de aynı tabir kullanılmıştır. Erkek ailesinin üstünde râi, çoban olduğu gibi kadın da râi, çobandır. Yönetimde bulunan da yönettiklerinin üzerinde râi, çobandır. Hadisin amacı bir kesim insanları çoban, ötekileri de onların sürüsü yapmak değil, sorumluluk mevkiinde olan kişileri görevlerini iyi yapmaya, sorumlulukları altında bulunanları koruyup kollamaya yöneliktir. Hadisin sonunda da hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden yani yönettiklerinizden sorumlusunuz buyurulmuştur. Bu olağanüstü güzel vecizeyi böyle yanlış değerlendirmek, çarpıtmak, insafın, dürüstlüğün neresine sığar? Dursun daha sonra şu yargıya varıyor. Sürüdekiler mallardan oluşur. Bu durumda İslam düşüncesi kadını sürüden saymakla da ona mal, erkeğin malı gözüyle baktığını bir kez daha ortaya koyar. Kitap 3 sayfa 163. Hadisi gördük. Hadiste kadın erkeğin raiyesidir diye bir anlatım yok. Burada raiye de hayvan anlamında sürü değil. Yönetim altında bulunan yani halktır. Kadın erkeğin raiyesidir diyelim. Hadiste ev halkı çoluk çocuk da kadının raiyesi olarak anılır. Yani ev halkı, çoluk çocuk, hizmetçiler kadının malı mı oluyor? Bu ne biçim çarpıtma, garazkarlık, bağnazlıktır. Ön yargı insanı sağlam düşünceden uzak tutuyor. Dursun sözlerine devam ediyor. Aynı temelden dolayıdır bu da. Yani İslam kadını mal mülk gördüğü için. Bir malın mülkün sahibi dilediği zaman bu maldan mülkten vazgeçebilir. Kaldırıp atabilir, satabilir. Kimse karışamaz. Ama bir malın mülkün kendi sahibine atabileceği, satabileceği düşünülemez. 3. kitap sayfa 163. Düpedüz yalandır bu cümleler. Erkek geçinemediği karısını boşayabilir. Bunun da şartları vardır. Mahkemesi vardır, şahidi vardır. Boşanmanın en az olduğu ülkelerin İslam ülkeleri olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Turan dursun, İlhan Arsel ne derse desin, gerçek budur. Neyse, geçelim onu. Satabilir sözü yalan ve iftiradır. Hem de kasıtlı yalan. Aslında bu zat 162. sayfada özgür kadının dişi köle gibi alınıp satılması yoktur derken 163. sayfada kadının satılabileceğini söyleyerek kendi kendisini yalanlamıştır. Asla kadın satılamaz, devredilemez, isteği dışında bir işe zorlanamaz. Evet, aile reisi olarak erkek geçinemediği karısını boşama hakkına sahiptir. Yani boşama normal olarak erkeğin elindedir ama erkek de ailesine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmezse kadının da boşama hakkı vardır. Mesela erkek ailesine karşı kocalık görevini yapmıyorsa, iktidarsızsa yahut karısının geçimini sağlayamıyorsa kadın dava açıp boşanabilir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için biraz ayrıntıya girelim. İslam hukukuna göre ayrılığa neden olan kusurlar 3 kısma ayrılır. A. Karı ve kocanın her ikisinde de bulunabilecek kusurlar. Cünun, baraz. B. Yalnız kocada bulunan kusurlar. Ceb, ane, itiraz ve cüzam. C. Yalnız kadında bulunan kusurlar. Afel, karn, ratk. A. Cünun, delilik. Baraz, alacalık. Cüzam da bilinen hastalıktır. Hanefi mezhebi bu bölümdeki kusurları ayrılık sebebi görmez fakat Maliki mezhebine göre karı kocanın her ikisinde de bulunabilecek kusur dörttür. Delilik, cüzam, baraz, alacalık ve aziyetedir. Aziyeti ilişki esnasında büyük abdestini kaçırmaktır. Maliki mezhebine göre karı kocanın hangisinde bu kusurlardan biri bulunsa ötekinin nikahı fethetme hakkı vardır. Hatta kendisinde de aynı kusur bulunsa dahi yine karşı tarafın kusurundan ötürü ondan ayrılma hakkına sahiptir. Çünkü insan kendinden iğrenmez de başkasından olan aynı hastalıktan iğrenir. Maliki mezhebi bu konuda kadına daha çok hak tanımıştır. Nikahtan sonra koca delirirse kadının fesi hakkı vardır fakat nikahtan sonra kadın delirirse kocanın fesi hakkı yoktur. Zira koca daha güçlü olduğundan kadının vereceği zarara karşı kendisini koruyabilir. Akitten önce veya sonra erkekte cüzam illeti bulunması durumunda kadının fesi hakkı vardır ama akitten sonra kadında cüzam illetinin bulunması kocaya nikah fes hakkı vermez. El fıkı alal mesahibil erba 4 Taksim 191-192. Baraz, deride oluşan alacalık, akitten önce oluşur ve çok miktarda olursa her iki tarafa da fesih hakkı verir. Ama az miktarda olursa ihtilaflıdır. Akitten sonraki az miktarda olan baraz, nikahı bozma nedeni değildir. Fakat miktarı çok olursa kadına fesih hakkı verir ama erkeğe vermez. Aynı eser sayfa 182. İlişki esnasında gayitasını tutamamak demek olan aziyeti, akitten sonra erkekte görülürse kadının fesi hakkı vardır ama kadında görülürse erkeğin fesi hakkı yoktur. B. Erkeğe özgü kusurların ceb, ane, hissa ve itiraz olduğunu söylemiştik. Ceb, penisin ve husyelerin kesik olmasıdır. Ane, penisin cinsel ilişki kuramayacak derecede küçük ya da anormal ölçüde büyük olmasıdır. Hissa, husyelerin küçük olmasından veya burkulmasından ötürü meni sıvısı çıkmaması durumudur. İtiraz da organın sertleşmemesidir. Erkekte bu kusurlardan biri bulununca kadının nikahı feshetme hakkı vardır. Hanefi ve Şafiilere göre adam karısını arzu etse bile onunla cinsel ilişki kuramıyorsa anin ilişkiye yaramaz sayılır. Aynı eser 4 Taksim 196. Hanefilere göre sadece erkeğe özgü olan cep, ane ve hissa kusurlarında kadının fesih hakkı vardır, diğerlerinde yoktur. Erkek kadının geçimini ve konutunu sağlamak zorundadır. Eğer kadının yiyeceğini, giyeceğini veya konutunu sağlamazsa kadın nikah feshetme hakkına sahip olur. Bu konuda da mezheplerin görüşleri arasında değişiklikler vardır. Kadının daha çok lehinde olan Şafii mezhebinin görüşü şöyledir. Eğer koca karısının asgari geçimini yani yiyeceğini, giyeceğini ve oturacağı evi sağlayamazsa iki yol vardır. Ya kadın buna sabreder, kendi malından harcar, harcadığını kocasının üzerine borç sayar, kocası bolluğa çıkınca kadın harcadığını ondan alır ya da sabretmez evliliği feshetmek üzere dava açar. Yargıç kocanın gerçekten güç durumda olup olmadığını anlamak için 3 gün süre tanır. 4. günün sabahında ya kendisi nikahı bozar veya kadına nikahı bozmasını emreder. Eğer bulunduğu yerde mahkeme yoksa kadın kocasına 3 gün süre tanır. Dördüncü günün sabahında kendi kendisini kocasından ayırır. El-Fıkıh Alal Mesahibil Erba 4 Taksim 582.